kitap 6 Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Aslışan Dağlıgül, eserin adı Huzur Sokağı, yazarı Şule Yüksel Şenler, türü roman, yayın evi Timaş Yayınları, 110. baskı, Haziran 2014 İstanbul, ISBN 978-975-7544-42-5. Bu kitap 552 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 21 Ekim 2015. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Huzur Sokağı bugüne kadar milyonlarca okura ulaşmış, neredeyse her evin kütüphanesinde yerini almış, soluksuz okunan bir roman, hatta bir klasik. Sahip olduğu haklı şöhretle yüzlerce baskı sayısına ulaşan Huzur Sokağı birkaç neslin kült kitabı haline geldi. Gazetelerde tefrika edildi, beyaz perdeye uyarlandı, televizyon dizisi yapıldı, herkesin gönlüne girip huzurun sembolü oldu. Huzur Sokağı, hasretini çektiğimiz huzurlu bir sokak, huzurlu bir cemiyetin, küçük bir sokakta sembolize edilen sarsıcı, duygusal ama hepsinden önemlisi gerçek hikayesi. Dönüp dönüp tekrar okuma isteği duyduğum yegane eser. O kadar güzel bir tat bırakıyor ki insanın damağında, zamanla tiryakisi oluyorsunuz. İçimden bir ses hala bir yerlerde Huzur Sokağı'nın var olduğunu fısıldıyor. Bu öykü bir hayal olamayacak kadar güzel. Okur yorumlarından. Şule Yüksel Şenler, 29 Mayıs 1938'de Kayseri'de doğdu. Babasının memuriyetinden dolayı Anadolu'nun birçok şehrinde bulundu. 7 yaşındayken ailesi İstanbul'a yerleştikten sonra okula başladı. Gençlik yıllarında çok okuyan, iyi derecede dikiş bilen, resim ve müzik gibi sanat dallarıyla da ilgilenen Şule Yüksel, asri bir hayat sürüyordu. Annesinin rahatsızlığı ve babasının meşguliyetleri sebebiyle eğitimini yarım bıraktı. Bu arada hikayeler yazıyor, yazıları çeşitli dergi ve gazetelerde yayınlanıyordu. 1950'li yıllarda Kıbrıs mitinglerine katıldı, kürsülerden şiirler okudu. Daha sonra Adalet Partisi'nde görev aldı. Bir yandan da hayattaki konumunu sorgulamaya devam ediyordu. Abisi Özer Şenler'in isteği üzerine katıldığı Risale toplantılarında Şule Yüksel'in dönüşümünün ilk tohumları atılmış oldu. Huzur Sokağı adlı meşhur romanını da bu yıllarda gazetede tefrika halinde yayınlamaya başladı. Kitap olarak basıldığı dönemde rekor satışa ulaşan, elden ele dolaşan ve bir fenomen haline gelen roman 1970 yılında Birleşen Yollar ismiyle sinemaya da aktarıldı. Şule Yüksel Şenler, Anadolu'nun hemen her yerini dolaşarak konferanslar verdi ve davasını sonuna kadar savundu. Bugün gazetesinde yazdığı yazılarla büyük bir okur kitlesi oluşturdu. 1967 yılında Yeni İstiklal gazetesinde yayınlanan İslam Kadınına Hitap başlıklı yazısından dolayı davalık oldu. Daha sonra Ağlayın Ey Müslüman Kardeşlerim Ağlayın başlıklı yazısında dönemin Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'a hakaret ettiği gerekçesiyle 1971 yılında hapse girdi. Bir doğum müddeti addettiği 9 ay 10 gün hapis yattı. Yazılarını bir araya getirmek suretiyle bir neslin dönüşümüne etki edecek yeni kitaplar hazırladı. 1960'lardan bu yana birçok gazete ve dergide kalem oynatan Şule Yüksel Şenler, sağlığı izin verdikçe yazmaya devam etmektedir. Yayınlanmış eserleri Huzur Sokağı, Uygarlığın Gözyaşları, Kız ve Çiçek, Gençliğin Izdırabı, Hidayet, Bize Ne Oldu? İstanbul'un kenar semtlerinden birinde kırık dökük, irili ufaklı ahşap evlerin sıralandığı, dar ve küçük bir sokakta başlamıştı her şey. Yağmur yiye yiye tahtaları aşınmış, her rüzgar esişte yıkılıverecekmiş intibağı uyandıran, kırılan camların yerine sararmış gazete kağıtları yapıştırılmış, rengi solgun, yer yer yamalı, basma perdeli evleriyle Huzur Sokağı'nın fakir bir sokak olduğu ilk başta anlaşılırdı. Sakinleri kanaat ve huzur içinde yaşayan, zenginlik ve deptebede gözleri olmayan mümin ve mütevazi kimselerdi. Bu mütevekkil, asil insanlar, bütün fakru zaruretlerine rağmen yaşayış tarzlarından gayet memnun, içinde bulundukları hayat şartlarından dolayı da o derece müsterihtiler. Bu sokak adeta yılların tahribatı ile asli veçhesini kaybetmiş, maddeci ve materyalist insanların hırs ve ihtirasları üzerine inşa edilmiş, yeni ve modern İstanbul'un bir parçası değil de Osmanlı devrinin bütün ince ahlak ve faziletini sinesinde yaşatan ve sanki şu tefessüh etmiş cemiyetle bütün bağlarını koparmış asude bir köşeydi. Herkeste köklü bir gönül birliği vardı. Herkes birbirine karşı sonsuz bir sevgi, derin bir muhabbet, samimi bir kardeşlik, candan bir bağlılık duyardı. Komşuluk münasebetleri öylesine kuvvetliydi ki şairin "Ferde raci şadmeden efrad olurmuş, lerzedar" dediği gibi, sokak sakinlerinden bir kişiye veya aileye gelen herhangi bir musibet ve felaket, bütün sokağın derdi ve elemi olur, felaket zedeye yardımcı olmak, onu teselli etmek, derdine derman olmak için herkes birbiriyle göz yaşartıcı bir fazilet yarışına girişirdi. Şayet musibet hastalık ise el birliğiyle tedavisine çalışılır, ameliyatı mucip hal karşısında ameliyat ücreti bir anda toplanır, hasta en mükemmel hastanede ameliyat ettirilir, hastanın evi adeta bir ilaç deposu haline getirilirdi. Dükkanı soyulan şahıs üzülmeye dahi vakit bulamazdı. Zira zayıf bütçelerine rağmen huzur sokağı sakinleri yine bir anda aralarında topladıkları paraları küçük bir sermaye haline getirir, dükkan için lüzumlu malzemeleri derhal temin eder ve kardeşlerinin yüzünü güldürürdü. Evi yanan şahsın evi de eşsiz bir yardımlaşma ve gayret neticesi, eskisinden de mükemmel bir tarzda eşyalarıyla birlikte en kısa zamanda kendisine hediye edilirdi. Sokak sakinlerinden birinin kızı evleneceği zaman bütün komşu genç kızları ve hanımları onun çeyizini tamamlamak için seferber olur, dantelli yatak takımları, oyalı yemeniler, nakışlı örtüler ve sırmalı seccadelerle sandığını hazırlarlar, hayır dualarla onu gelin ederlerdi. Bu sokakta herkesin ateşten çekinir gibi çekindiği ve en ziyade nefret ettiği şey dedikoduydu. Hiç kimse, hiç kimsenin arkasından konuşmaz, kimse birbirini çekiştirmeye tevessül etmezdi. Herkes birbirinin kusurunu hoş görür, ayıbını yüzüne vurmazdı. Çekememezlik, haset, kıskançlık ve rekabet gibi hisler bu faziletli insanların kalbinde yer bulamıyordu bir türlü. Çünkü herkes kardeşinde, komşusunda olan yüksek meziyetle iftihar ediyor, onun meziyetini kendi meziyeti olarak kabul ediyordu. Hasılı, İslam ahlak ve yaşayışının topyekün iflas ettiği şu bozuk cemiyet içinde bu sokak, tesanüt, teavün, ittihat, ittifak ve uhuvvetin abideleştiği bir fazilet, bir asalet, bir şecaat otağı, kalpleri birbiri için çarpan fertlerden müteşekkil, sarsılmaz bir aile ocağıydı. Gün her sabah böyle başlardı huzur sokağında. Gecenin bütün mahremiyetini kalın ve koyu bir perde gibi sinesinde gizleyen zifiri karanlıklar, fecre yakın saatlerde gitgide açılır ve gecenin bu son saatleri perdeleri sımsıkı örtülmüş ahşap evlerin üzerine açık mavi bir tül gibi iner, ortalık sihirli bir güzellik içine bürünüverirdi. İşte böyle sabahlardan birinde huzur sokağı, etraf henüz alacakaranlık, şafak sökmek üzeredir. Biraz sonra bu küçük ve sakin sokağı her sabah olduğu gibi lahuti bir ses kaplayacak ve huzur sokağında günün ilk hareketleri başlamış olacak. Mahallenin herkes tarafından sevilen, hürmet edilen, nur yüzlü ve umumi kültürü yüksek, engin bilgili müezzini Sadi Hoca, köşe başındaki küçük caminin şerefesi kırık minaresinden sesinin bütün ulviliğiyle uykuda olan semt sakinlerini sabah namazına davet edecek ve huzur sokağında kapılar bir bir açılacak. Yaşlısıyla, genciyle, bütün erkekler, yüzlerinden o hiç eksik etmedikleri mesut tebessümleriyle aynı istikamete yönelecekler. İşte nitekim o tatlı, o lahuti ses, muhiti sıcak bir ana şefkatiyle kucaklamaya başladı. Sade Hoca'nın sabah makamından okuduğu yanık ve içli sabah ezanı, ince bir tül gibi ortalığı örten alacakaranlığı delercesine dalga dalga, perde perde göklere yükselmekte. Esselatu hayrün münevvem, esselatu hayrün münevvem. Namaz uykudan hayırlıdır, namaz uykudan hayırlıdır. Huzur sokağında bu sese, bu ilahi davete icap etmeyen hiç kimse yoktu. Bu ulvi sesle, bu ilahi davetle uyanan herkesin evinde birer birer ışıklar yanmaya başlar. Nalın tıkırtılarının, su şıkırtılarının sesi, sokağa manevi bir musikinin nameleri gibi yayılırdı. Nitekim ezan bittikten bir müddet sonra ahşap evlerin demir halkalı kapıları bir bir açılmaya ve dışarıya orta halli, müstesna, oldukça fakir fakat temiz kıyafetli, temiz yüzlü genç yaşlı erkekler çıkmaya başladılar. Her zaman olduğu gibi camiye gitmek üzere evinden en erken çıkan yine Bekir Ağa olmuştu. Orta yaşlı, Halim Selim bir adam olan Bekir Ağa, inşaatlarda amelilik yaparak nafakasını temin ederdi. Ters çevrilmiş kasketi, kırmızımtırak yüzü, derinden gülen şefkat dolu gözleri ve hele hele mali durumu hiç de iyi olmamasına rağmen eli açıklığıyla herkesten ziyade çocukların sevgilisiydi Bekir Ağa. Her akşam eve dönüşünde sokaktaki bütün çocuklara çikolata, sakız, leblebi, çekirdek gibi yiyecekler, onların hoşuna gidecek balon, lastik top gibi ufak tefek oyuncaklar dağıtırdı. Yeşil, yağlı boyaları yer yer dökülmüş olan, tek katlı, küçük bir evin kapısından çıkan nur yüzlü sevimli ihtiyar ise sokaktaki kedilerin sevgilisi sayacı Hayri Dede'ydi. Hayri Dede'nin de akşamüstü iş dönüşü sokağa girişi görülecek manzaraydı doğrusu. Daha sokağın başında görünür görünmez, nereden haber alırlar, nasıl sezip görürler bilinmez, bir anda sokağın sarı, beyaz, Arap, tekir bütün kedileri Hayri Dede'nin etrafını sarar, hoplayıp zıplamaya başlarlardı. O da elindeki paket paket işkembeleri ve ciğerleri büyük bir neşe ve keyifle etrafında miyavlaya miyavlaya fır dönen kedilere dağıtır ve biçarelerin karınlarını doyurmadan eve adım atamazdı. Kapılar tek tek açılmaya devam ediyor. İşte Kabzımal Sedat Bey, işte Bakkal Mehmet Efendi, işte Simitçi Sadık. Her sene olduğu gibi sınıfını bu sene de iftiharla geçen ortaokul son sınıf talebesi Nedim. Manav Necati, Marangoz Halil Usta. Kapıdan çıkan şahıslar sağ ellerini göğüslerinin üzerine koyarak selamünaleyküm diye diğer komşularıyla selamlaşıp 3-5 kişilik gruplar halinde aynı istikamete doğru ilerlemekteler. Hepsinin de yüzleri nur nur, ışıl ışıl, mesut, gamsız, kedersiz insanlar hepsi de. Acaba niçin sokak sakinlerinin konak yavrusu ismini taktıkları, kapıları ve saçakları oymalı, işlemeli, pencereleri panjurlu, iki katlı, eski fakat sevimli evin kapısı hala kapalıydı? Fakat hayır hayır, o kapının sabah namazı vaktinde açılmadığı gün hiç olmamıştı. Şu halde bugün de açılacak ve o abdestli ayaklar her sabah olduğu gibi bu sabah da köşedeki camiye doğru yönelecekti. Ve işlemeli eski tahta kapı tatlı bir gıcırtıyla açıldı. Kapının eşiğinde ütülü pantolonu kolalı gömleğiyle tertemiz kıyafetli, temiz ve asil çehreli, güzel, yakışıklı ve nezih bir genç belirdi. Huzur Sokağı'nın ağırbaşlı ve efendisi delikanlısı Bilal. Bilal, yüksek tahsilini İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi'ne devam ederek tamamlamaktadır. O ahlakı, terbiyesi, çalışkanlığı ve yüksek imanıyla Huzur Sokağı'ndaki kız sahibi bütün anne ve babalar için yegane damat namzedi, başlarında tertemiz, oyalı yeminilerle perde arkalarında çeyiz işleyen bütün genç kızların hayallerinde yaşattıkları ve istikbal için ümit besledikleri ideal bir eş, biricik annesinin ise üzerine titrediği, terbiyeli, itaatli, hayırlı bir evlat olarak Huzur Sokağı'nın göz bebeği sayılan, sevilen ve her bakımdan mükemmel, müstesna yaratılışlı bir gençtir. Maneviyata olan sonsuz bağlılığından dolayıdır ki fevkalade üstün başarı gösterdiği derslerinin yanında Allah'ın büyük küçük, genç yaşlı, cahil münevver ayırt etmeksizin her Müslümana farz kıldığı 5 vakit namazını da asla ihmal etmemekte, hatta sesinin çok güzel oluşundan dolayı Sadi Hoca'nın ve Muhit'in ısrarları üzerine köşe başındaki küçük mescidin tek şerefli minaresine çıkarak çok kere sabah ve yatsı vakitlerinde yanık sesiyle ezan da okumaktadır. İnsanın onu dinlerken İslam'ın ilk müezzini Bilal Habeşi'yi hatırlamaması imkansızdır. Bilal, kapının eşiğinden adımını atmadan evvel, her sabah kendisini hayır dua ile camiye uğurlayan, beyaz namaz örtülü annesinin elini ve yanaklarını sıcak bir sevgi ve hürmet hissiyle öptü. Sonra cemaate yetişebilmek için koşarcasına evden ayrıldı. Alacakaranlık içinde ilerleyen silüeti küçüldü, küçüldü ve nihayet sokağın dibinde, köşede gözden kayboldu. Caminin önüne gelince içeriye girmeden şöyle bir durdu. Kendisine küçücük yaşlardan beri şefkat kucağını açan bu riyasız dost kapıyı, sevgi ve muhabbet yüklü gözlerle bir müddet seyretti. Her zaman böyle yapardı o. Adetiydi çocukluğundan beri. Bu küçük, minyatür yapılı sevimli camiye her gelişinde ilk defa görüyormuş gibi her yanını uzun uzun tetkik eder, hayran hayran seyrederdi onu. Eğildi, ayakkabılarının bağlarını çözdü, ayakkabılarını eline aldı ve delikleri İtina ile annesi tarafından örülmüş temiz çorapları ile dışarıda kapının önünde serili olan hasırın üzerinden geçerek caminin yeşil meşin örtülü kapısını kaldırdı, usulca süzüldü içeriye. Henüz namaza başlanmamıştı. Bilal'in girişiyle cemaatte tatlı bir dalgalanma, bir kıpırdanış oldu. Herkes ona kendi yanında yer vermek için can atıyor, eliyle "buraya gel, buraya gel" manasında işaretler yapıyordu. Bilal'i yıllardır hiç eksilmeyen, bilakis her gün biraz daha artan bu samimi sevgi şımartmamış, komşularının bu sevgi ve teveccühü onu günden güne daha ziyade olgunlaştırmış ve derin bir tevazuğa yöneltmişti. Herkesin gönlünü almak istercesine bugün de yine tatlı tatlı tebessüm ederek başıyla herkesi selamladı ve arka safta simitçi Sadık'ın yanında sünneti kılmak üzere namaza durdu. Selam verdikten az bir müddet sonra sabah namazının farzını kılmak üzere cemaat halinde imamın arkasında kıyama durmuşlardı. İmamın Allahu Ekber işaretiyle hep bir anda harekete geçen bu küçük cami cemaati, ordu kumandanının arş emriyle bir anda harekete geçen muntazam bir bölükten farksız, hatta çok daha disiplinli, intizamlı bir iman ordusuydu. Milli bayramlarda resmi geçit yapacak olan erlere orduda günlerce provalar yaptırılır. Sağ ve sol ayaklarının hep bir ileri atılmasını, kolların hep aynı hizada öne ve arkaya saklanmasını, temin için subaylar kantar içinde kalırlar. Halbuki bu cami cemaatleri hiçbir provaya tabi tutulmazlar. İmamın Allahu Ekber sesiyle eğilir, Allahu Ekber sesiyle doğrulur, Allahu Ekber sesiyle hep birlikte o yüce kumandanın huzurunda kıyama durur, rükûa eğilir ve secdeye baş koyarlar. Bu iman ordusunun erleri olan Müslüman insanlar. Oh ne güzel! Bu ne ulvi manzara ya Rabbi! Gözlerde meleki bir safiyet, başlar hakiki bir teslimiyet ve tevekkülle hafifçe yana doğru eğik, dudaklar kıpır kıpır. Onu, kainatın ve kainat içindeki cümle mevcudatın haliki, yaratıcısı, hakiki sahibi olan Allah'ı zikrediyor. Gönüller, kalpler, o büyük yaradana ibadet etmenin lezzeti ve huzuru ile seher vaktinin saflığı ve duru berraklığı içinde sermest. Ve duaya kalkan eller, eller, Bilal'in yüzünde dalga dalga, hüşu, vecd ve zevk dolaşıp durmakta. Bu anlar, ibadet anları, onun için hayatının en lezzetli, en huzurlu ve en kıymetli anları. Her zaman duayı en son bitiren, camiden en son çıkan o olurdu. Bugün de öyle oldu. Bilal, duasını bitirip camiden çıktığında, caminin dış kapısının önünde dağılmak üzere olan cemaat birbiriyle şakalaşmaktaydı. Gün ağarmış, aydınlık, güneşli, yeni bir gün başlamıştı. Marangoz Halil, Bekir Ağa'ya seslendi. Akşam eve geç döneyim deme ağa, çocukları sokaktan içeri alamıyoruz yahu. Görsen ağam, geciktiğin günlerde hep birlikte el çırpıp koro halinde bir türkü tutturuşları var ki ömür billahi. İki elini ağzının kenarına yüksek sesle birbirine seslenirmiş gibi koyarak çocukların taklidini yapmaya başladı.
Bekir ağam, Bekir ağam, nerede benim çikolatam? Bekir ağam, benim canım, hani benim sakızım? Bekir ağam, bir tane alır bana kestane.
Halil Efendi tatlı tatlı gülerek daha neler de neler diye devam etti. Yumurcaklar köşe başlarına gözcü haberciler bile koymuşlar. Bütün cemaat marangoz Halil'in canlı canlı anlattıklarına kahkahayla gülüyordu. Bu tatlı, kısa, cami önü sohbetinden sonra herkes birbirine selamün aleyküm diyerek günlük maişetlerini temin etmek üzere ayrı istikametlere doğru dağıldılar. Bilal ise geldiği yolları tekrar çiğneyerek sabah kahvaltısı için evde kendisini bekleyen biricik anneciğinin gözlerini yollarda bırakmamak düşüncesiyle evine dönüyordu. Bütün saadet ve huzuru bu kırık dökük, fakirhane köşeli, mütevazi evinde bulurdu o. Kalbinde ilahi neşeler, manevi lezzetler ve dudaklarında saadet tebessümleriyle tahta merdivenlerden üst kata çıktı. Pencereleri sokağa bakan büyükçe bir odanın kapısını açarak içeri girdi. Burası fakirhane döşenmiş bir odaydı. Yerde eski bir kilim, duvar diplerine serpiştirilmiş birkaç basma yer binleri, köşede üstü kitaplarla dolu eski bir komodin, pencere dibinde rengi solmuş basma örtülü tahta bir divan, duvarda asılı birkaç ayet-i kerime ve üzerinde ibretli sözler bulunan çerçeveli birkaç tablodan başka hiçbir eşya yoktu bu odada. Sade, temiz, mütevazı bir oda. Bilal ceketini çıkarıp kapının arkasındaki çiviye astı. Kravatını gevşetti ve annesinin odayı havalandırmak üzere bıraktığı pencerenin önüne gelerek derin bir nefesle serin sabah rüzgarını ciğerlerine doldurdu. Kendisini kuş gibi hafif hissediyordu. Sabah namazı ona bambaşka bir zindelik veriyordu. Pencerenin yanından ayrıldı. Elleri pantolonunun ceplerinde olduğu halde odanın içinde dolaşmaya başladı. Bu hareketinden her sabah olduğu gibi yine duvardaki yazılı büyük tabloları teker teker okuyacağı anlaşılıyordu. O, odasının duvarlarının lüzumsuz resimlere süslemeyi sevmezdi. Her bakışta kendisine insanlık vazifelerini hatırlatacak levhaları, en paha biçilmez kıymetteki sanat eserlerinden, en değerli yağlı boya peyzaj ve portrelerden daha kıymetli, daha değerli, daha lüzumlu ve daha faydalı görürdü. Bunun için okuduğu kıymetli eserdeki güzel sözleri imanlı bir ressam arkadaşına büyük boy kartonlar üzerine yazdırarak odasının en kıymetli eşyası olarak geniş ve yaldızlı çerçevelerle duvarlarını bu veciz, yüksek iman hakikatleriyle tezyin etmişti. İşte şimdi de üzeri çeşitli kitaplarla yüklü komodinin üstünde asılı duran levhanın önünde. Sanki onu ilk defa görüyor, ilk defa okuyor. Hayatın lezzetini ve zevkini isterseniz, hayatınızı iman ile canlandırınız, farzlarla zinetlendiriniz ve günahlardan çekinmekle muhafaza ediniz. Sonra bir başka levhanın önünde durdu ve en mahir bir ressamın fırçasından çıkmış şahane manzaralı bir tabloyu seyreder gibi gözlerini levhadaki yazılar üzerinde gezdirmeye başladı. Ey zevk ve lezzete müptela insan! Hakiki zevk, elemsiz lezzet, kedersiz sevinç ve hayattaki saadet yalnız imandadır. Ve iman hakikatlerin dairesinde bulunur. Yoksa dünyevi bir lezzette çok elem var. Bir üzüm tanesini yedirir, 10 tokat vurdurur gibi hayatın lezzetini kaçırır. Bir resim sergisini geziyormuşçasına yavaş yavaş ve teker teker sırayla tabloları dolaşmaya devam etti. Şu anda önünde durduğu levha onun en sevdiği levhaydı. Yüksek sesle ağır ağır kelimelerin üzerine basa basa okudu. Ey nefis, bil ki dünya senin elinden çıktı. Yarın ise senin elinde senet yok ki ona maliksin. Öyleyse hakiki ömrünü bulunduğun gün bil. Lakal günün bir saatini ihtiyaç akçesi gibi hakiki istikbal için teşkil olunan bir ahiret sandığı olan bir mescide veya bir secdeye at. Hem bil ki her yeni gün sana ve herkese bir yeni alemin kapısıdır. Eğer namaz kılmazsan senin o günkü alemin karanlık ve perişan bir halde gider. Eğer namaz kılarsan o namazın ile o alemin nurlanır, adeta namazın bir elektrik lambası ve namaza niyetin onun düğmesine dokunması gibi o alemin karanlığını dağıtır. Ruhunda yeni yeni bahar iklimleri açılıyordu sanki Bilal'in. Bülbül gülü gördüğü zaman nasıl en güzel namelerle serenada başlarsa o da levhalarının önüne her geçişinde böyle coşar. Ahenkli okuyuşla sanki onlara kendisine iman ve fazilet duyguları aşılayan bu levhalara karşı olan sevgi ve muhabbetini ishara çalışırdı. İşte kendisine hayat yolunu çizen bir başka levha. Elde Kur'an gibi bir mucize-i baki varken başka burhan aramak aklıma zahit görünür. Elde Kur'an gibi bir burhan-ı hakikat varken münkirleri ilzam için gönlüme motosiklet mi gelir? Nihayet ince ve küçük bir çerçevede yazılı olan şu tek cümlelik levhanın önüne geldi. Levhada, "Ey kendini insan bilen insan, kendini oku," yazılıydı. Her nedense Bilal en ziyade bu tek cümlelik küçük levhanın önünde durdu. Sanki üzerinde sayfeler dolusu yazı varmış gibi gözlerini levhanın üzerinden uzun müddet ayıramadı. Zihninin uyuştuğunu, beyninin karıncalandığını hissediyordu. Arkasını levhaya dönüp tahta divana doğru yürürken ağzından bir kere daha aynı sözler döküldü. "Ey kendini insan bilen insan, kendini oku." Annesinin çeyizinden kalma, yıkana yıkana rengi solmuş, kaneviçe eşli yastıkları üst üste koyarak tahta divanın üzerine arka üstü uzandı. İki elini başının altında kenetledi. Gözlerini tahta oymalı tavana dikti, düşünmeye başladı. "Kendini oku." Bu hitaptaki ince manayı uzun uzun tefekküre koyuldu. İnsanın kendini okuyabilmesi için mutlak surette iman ziyasına, iman nuruna ihtiyacı vardı. Çünkü bütün sırlar o nur, o ziya ile çözülebilirdi ancak. "Oh," diye derin bir nefes aldı. Dudaklarında mesut bir tebessümle gözlerini yumarak Allah'a hamdü sena etti. Kendisini iman nurundan, iman ziyasından mahrum etmediği için Rabbine karşı kalbi bir kere daha minnet ve şükranla doldu. Kalbindeki imanın nuru ve ziyası ile çok zaman yaptığı gibi bir kere daha kendine baktı. Vücudunu düşündü. Sabahın ruha serinlik verici, tatlı sessizliği içinde kalbinin vuruşunu derinden derine dinledi. Sonra damarlarında mütemadiyen devreden kan. Sonra mide, bağırsak, akciğer, karaciğer, böbrek, safra gibi iç organlarındaki milyarlarca al ve ak yuvarlardaki hayret verici faaliyet. Bütün bu organların idare merkezi beyin. Sonra akıl, ruh, his ve düşünce gibi elle tutulup gözle görülemeyen letaif. Sonra dünya güzelliklerinin temaşası için dünyaya açılan iki küçük pencere. Kulaklar, burun, ağız, eller ve ayakların ayrı ayrı vazifesi. Vücut, insan vücudu. Ne muazzam, ne hassas bir makine. Ya bu makinenin mühendisi, ustası? Vücut, insan vücudu. Her sahifesi binlerce hikmetle dolu eşsiz bir kitap. Ya o kitabın katibi? Vücut, insan vücudu. Her zerresi ayrı bir motifle işlenmiş, ne ince bir nakışlar manzumesi. Ya o nakışın nakkaşı? Vücut, insan vücudu. Hiçbir mimarın, hiçbir mühendisin, hiçbir ustanın, hiçbir sanatkarın ve dünyadaki hiçbir kudretin meydana getirmeye muktedir olamadığı ne büyük, ne ince ve ne şahane bir sanat eseri. Peki ya onun sanatkarı? Evet, evet. Demek insan kendi vücuduna iman nuruyla baksa kendini okuyor. Kendi mahiyetini keşfedebiliyordu. Hem yalnız kendini değil, o nur, o ziya ile hakiki sahibini, yani Rabbini, yani Halikini, yani kendisine vücut libasını giydiren ve akıl, kalp, ruh, irade ve düşünce gibi yüksek letaifle mahlukatın en şereflisi, en yücesi, en mükerremi kılan Yaradanını da bulabiliyordu. Kainat kitabının sayfeleri hep o nurla, iman nuruyla teker teker açılıp okunuyordu insanoğlunun önünde. Nebatlar, hayvanlar ve nihayet insanlar gözlerinin önünde bir bir resmi geçit yapmaya başladı. Kalbi tatlı bir haz, ulvi bir ürpertiyle çarpıyordu. Mütebessim dudaklarının arasından gayri ihtiyari Yunus'un "Yaradılmışı hoş gördüm, Yaradan'dan ötürü" mısrağı döküldü. Mana iklimlerindeki bu tefekkürü seyahat, ruhuna ilahi neşeler katmış, vücudu tatlı bir rehavetle bir tüy hafifliğine bürünmüştü. Kendisini bu tatlı haletten oda kapısının o aşina gıcırtısı uyandırdı. Gözlerini açtı, baktı. Açılan kapının eşiğinde elinde içi kahvaltılıkla dolu yersinisi olduğu halde annesi duruyordu. Uğruna bütün hayatını vakfedecek kadar sevgili, fedakar, vefakar, sevgi ve şefkat abidesi biricik anneciği. Bilal aniden o her zamanki terbiyeli, efendi haliyle ayaklarını topladı, yerinden doğruldu. Bir anda dalmış olduğu mana aleminin tatlı sarhoşluğundan büyük bir maharetle sıyrılarak koştu ve neşeli bir sesle ''Boyunca evladın varken o tepsiyi taşımak sana mı düştü benim fedakar anacığım?'' diyerek annesinin elinden tepsiyi kaptı, yere koydu. Tepsinin kenarındaki eski kareli sofra örtüsünü kilimin üstüne yayarak tepsiyi ortasına koydu. Doğrulup başını kaldırdığında odanın ortasında annesiyle yüz yüze geldiler. Kadının gözleri yaşlı yaşlıydı. Ana oğul bir an bakıştılar. Sonra Bilal olanca sevgi ve muhabbetiyle annesinin boynuna sarıldı. ''Ah benim sulu gözlü, melek yüzlü anneciğim. Seni gözünde yaş olmadığı bir zaman göremeyecek miyim ben? Elimi oynatsam, gözünde yaş, dilimi döndürsem, yine yaş, yine yaş.'' Beyaz örtülü, nur yüzlü kadın oğlunun yüzünü iki elinin arasına aldı. Gözünde titreşen pırıl pırıl yaşlarla onu uzun uzun seyretti ve nihayet içli ağlamaklı bir sesle ''Yavrum, Bilal'im benim, Allah'ıma her el açışta dua ediyorum, gözümdeki bu yaşları hiç ama hiç eksiltmesin.'' diye. Yanaklarından berrak damlacıklar süzülürken dudaklarında mesut bir gülümseme dolaşmaktaydı. Sözlerine devam etti. ''Zira onlar saadet yaşlarıdır yavrum. Cenab-ı Hakk'ın bana senin gibi imanlı ve hayırlı bir evlat bahşetmesinden daha büyük saadet olur mu hiç? Allah seni her türlü fenalıklardan korusun. Canım, ruhum, evladım benim.'' Bilal annesinin ıslak yanağına küçük bir öpücük kondurarak ''Beni şımartıyorsun ama korkarım ki bu gidişle kendimi hakikaten bir şey zannedeceğim.'' dedi. Nur yüzlü kadın oğlunun yüzünden ellerini çekip yerdeki sofranın başına diz çökerken derin bir iç geçirip namaz örtüsüyle gözyaşlarını kuruladı. Başını ayakta bir fazilet abidesi gibi duran Bilal'e doğru kaldırdı. ''Senin şımarman bile olgun ve ölçülüdür.'' dedi. ''Kaldı ki bugüne kadar bir kere olsun şımardığını görmedim senin. Hadi gel evladım, okuluna gitmeden önce karıncanı bir güzel doyur. Bizim Halil ustalara memleketlerden bir teneke yağ gelmiş. Sağ olsun bütün komşuları dağıtmaktan kendine bir şey kalmadı biçarenin. Ama yağ değil, kaymak mübarek. Akşam kaynattığım kayısı reçeli de ağzına layık olmuş hani.'' Bilal sessizce yere annesinin karşısına diz çöktü ve annesinin incecik kesilmiş dilimlerine büyük bir itina ile özene bezene yağ ve reçel sürüşünü seyre koyuldu. Gencecik yaşında dul kalan bu çileli, bu vefakar kadın bütün çile ve ızdıraplarına rağmen hala eski güzelliğini kaybetmemişti. Hele başından hiç çıkartmadığı beyaz örtüsü ona öyle nurani, öyle cazibeli bir hal veriyordu ki en iyi ve en pahalı makyaj malzemeleri onun parlak cildinde sönük kalırdı. Eserlerini büyük bir iştiyakla okuduğu ve büyük zatın bir eserindeki şu sözleri kulaklarında çınladı. ''İnsanın en birinci üstadı ve tesirli muallimi onun validesidir. Ben bu 80 sene ömrümde en büyük zatlardan ders aldığım halde yemin ediyorum ki en esaslı ve sarsılmaz ve her vakit bana dersini tazeler gibi merhum validemden aldığım telkinat ve manevi derslerdir ki o dersler fıtratımda, adeta maddi vücudumda çekirdekler hükmünde yerleşmiş.'' Sair derslerimin o çekirdekler üzerine bina edildiğini aynen görür gibiyim. Annesine daha derin bir şefkat ve sevgiyle baktı. Kendisini küçük yaşından beri lezzetli, güzel yemek ve reçeller yanında manevi gıdalarla da besleyen bu asil kadına karşı kalbi bir kere daha minnet duygularıyla taştı. Üzerine kalın bir yağ ve reçel tabakasıyla kapladığı ekmeği kendisine uzatan annesinin elinden alırken o beyaz yumuşak eli kendine doğru çekti ve insiyaki bir hareketle minnetle o minik eli öptü. Oğlunun bu hareketi kadının gözlerini bir kez daha yaşartmaya kafi gelmişti. Kendisine kainatı bağışlasalardı bu derece memnun ve mesut olamazdı o. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 16.